Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RS FM'de. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands tied. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight.
You think it's easy? Think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can't.
Merhabalar, gündem dışından herkese sevgiler. Bugün 19 Mayıs 2019. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının da 100. yılı, son derece önemli bir günden size merhaba diyoruz sevgili dinleyenler. Şu an Samsun'da da bayram coşkusu sürüyor. İstanbul'dan bu yayını yapıyoruz ama Samsun'da bir taraftan kıskanmıyor değilim. Keşke tekrar program yapsaydım da ben de Samsun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı Samsun'da olabilseydim. O coşkuyu Samsunlarla yaşayabilseydim. Şimdi programda bugün yine kendi gündemimiz var. Bu gündemimiz bizim programın ilk kısmında biraz hukuka gireceğiz ama hukuka girerken de programı avukatınız diyor ki'ye çevirmemeye çalışacağız. Güncel şeylerden bahsedeceğiz, hepimizi ilgilendiren. Yani mesela finans kuruluşları bizim bilgilerimizi tutuyorlar ya da ne bileyim sürekli arıyorlar. Dijital platformlar bize bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Aramayın beni, silin diyoruz. Silmiyorlar, tutuyorlar. Bütün bunların acaba bizim hayatımızı nasıl değiştirdiği yeni kanunu konuşacağız. Bir değerli konuğum var. Programın ikinci yarısındaysa edebiyata döneceğiz ve Müjde Alganer'le dördüncü kitabı ve son romanı Zizero'yu konuşacağız. Evet, ilk önce merhaba diyelim Sabire Sanem Yılmaz'a.
Merhaba.
Sabir Hanım Fethiye'de avukat.
Evet.
İstanbul'da da bir iş hacmi var ve gidip geliyor İstanbul'a ama aslında Fethiye'den Sabir Hanım'ı getirmiş olduk. Çünkü konunun da bilir kişilerinden biri. Dolayısıyla ilim her neredeyse, Fethiye'deyse de gidip hemen buluyoruz ve sizler için sevgili dinleyenler alıp getiriyoruz neredeyse.
Teşekkürler.
Kitabınızın 3. baskı yaptığını görüyorum. Hukuk kitaplarının pek fazla baskı yapmasına alışkın değiliz. Ankara Üniversitesi'nde bir hocam vardı, kulakları çınlasın. Derdi ki Ankara'da Güven Park'ta yürüyorum. Çekirdek istedim, çekirdek aldım ve külaha koydular. Külaha bir baktım, hukuki bir metin yazıyordu. Külahı çekirdeğe döktüm, baktım çünkü benim cümlelerim gibi. Ah, benim kitabım şey olmuş, çekirdekçi de böyle külahta verilen bir kitaba dönüşmüş demişti. Dolayısıyla hukuk kitapları yazılınca öyle çok çabuk da bitmiyor. Ama Sabire Sanem Yılmaz'ın kitabı 3. baskı yapmış. Kendisine acaba hukuk dünyasının Ayşe Kulini diyebilir miyiz?
Yani Ayşe Kulin demek çok, çok zor yapıyorum. Yani şu an için keşke Ayşe Kulin olabilseydim.
Konu ilgi çekici ama değil mi? Oldukça ilgi çekici
konu.
Şey,
konu çok ilgi çekici. Bir de ben bu kitabı yani yazarken bu kitapla ilgili kaynak yazan ikinci kişiyim.
Ne demek kaynak yazan?
Yani kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili yazan ikinci kişiyim.
Evet. Kitabı yayınlayan, anladım. Evet.
Dolayısıyla bu benim tez konumdu. 2013 yılında master'a başladım ve master'da da ilgimi çeken bir konu olsun istedim ve o aralarda yabancı kaynakları takip ediyordum ve kişisel verilerin korunması ile ilgili özellikle İsveç gizlilik kanununa rastlamıştım bir kitapta ve çok dikkatimi çekti. Nedir bu falan diye. Çünkü bizde konuşulmayan bir şey. Aslında olan bir şeymiş de konuşulmayan bir şey. Ve
konuyu kim önerdi? Sonra, danışman hocanız mı önerdi sizi?
Hiçbir şekilde öneri yok. Ha, tamamen benim buldunuz. Keşfim. Evet. Danışman hocam bana
İdeal yüksek lisans öğrencisi.
Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kurumunu önermişti. O konuda çok fazla yazan vardı. Evet. Bir de bu şeyde tez yazarken biliyorsunuz sürüklemesi sizi çok önemli.
Evet,
konunun
doğru,
sürüklemesi.
Doğru.
Dolayısıyla ben de bu ilginç konuyu seçtim. Yazarken çok zorlandım çünkü dediğim gibi kaynak kitap yoktu. Ve araştırırken de şunu gördüm. Aslında kişisel verilerin korunması kanunu tasarısı mecliste 23 yıldır bekleyen ve bir türlü meclisten geçemeyen ve sürekli de yenilenen, güncellenen ama bir türlü tam olarak da görüşülemeyen bir artık hani kadük mü demek lazımdı bilmiyorum da eskimiş bir kanun tasarısı olarak, tozlu bir kanun tasarısı olarak mecliste bekliyordu.
Kadük bile olamamış neredeyse.
Yani kadük bile olamamış.
Bu İsviçre dediğimiz 1992 tarihli değil mi?
Evet, gizlilik kanunu.
Gizlilik kanunu. Onu da kitabınıza almışsın son kısmını.
Evet, evet. Aynen öyle. Feridun Yenisay'ın kurduğu BAO'nun içerisindeki enstitüde o İsveç gizlilik kanunu okudum ve çok dikkatimi çekti.
Ne oluyor peki bu gizlilik kanununda? Ne en çok sizi heyecanlandırdı?
Gizlilik kanununda beni heyecanlandıran
şey, olan şey
kişisel verilerden bahsediyor gizlilik kanunu. İsveç gizlilik kanunu sadece kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlenen bir kanun. Ve kişisel verilerin hiçbir şekilde rızasız, kişinin rızası olmaksızın kaydedilemeyeceği, işlenemeyeceği, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenemeyeceğinden bahseden bir kanun.
O zaman biz bu noktada...
Ve hatta kişinin ölümünden sonra da sırlarının saklanacağı, yine gizlilik kapsamında değerlendireceği ile ilgili bir kanundu. Dolayısıyla ve bu konuda işte karar verirken bana ilham olan o gizlilik kanunu bugün de bu kitabın üçüncü baskısını yaptırdı bana. Çok heyecan verici gerçekten. Dediğiniz doğru. Yani bir kitabın hani birinci, ikinci, üçüncü baskısının yapılması aslında çok zordur.
Hukuk kitabının
bir de
özellikle
spesifik bir konuysa eğer bu. Evet. Ama şey var yani konuya hala ilgi çok hakim. Hala herkes kendini çok böyle güncellemeye ve bu konuda yenilemeye çalışıyor.
Peki iki kanunu karşılaştırdığımız zaman biz İsveç'le bu Türkiye'deki kişisel verilerin korunması kanununu, Türkiye'de yenilenen kanun tarih olarak da tabii 2016'da yasalaştığına göre daha ileri bir düzenleme oldu diyebilir miyiz yoksa İsveç'in gerisinde mi kaldı?
Bence çok ileri bir düzenleme. Kanunumuz son derece yeterli. Sadece burada uygulama çok önemli. Her zamanki gibi biliyorsunuz Türkiye'deki aslında kanunlar çok çok iyi. Ve Avrupa'nın çok çok ötesinde. Uygulamada bizi çok geriye götürüyor. Yani uygulama çok önemli. Burada Yargıtay'ın ne diyeceği, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya nasıl yaklaşacağı, yine Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun nasıl yaklaşacağı, yani ihlalleri yeterince doğru değerlendirecek mi? Siyasi olmadan bir değerlendirme yapacak mı? Uygulama çok önemli bence. Yoksa kanun gayet uygun. Hatta kanunu İsveç gizlilik kanunuyla değil de yine uluslararası kişilerin verilerinin otomatik yolla işlenmesine dair uluslararası 108 sayılı Avrupa Sözleşmesi direktifi var. Ve o direktifin hemen hemen aynısı diyebiliriz. Sadece ülke uygulamalarında şöyle bir farklılık ortaya çıkıyor. Bizim kişisel verilerin korunması kanunu sadece gerçek kişileri koruyan bir kanun. Ancak bazı ülkelerde örneğin Finlandiya gibi, Danimarka gibi bu ülkelerde Tüzel kişiler de koruma kapsamına alınıyor. Mesela İtalya gibi. Hmm. İtalya örneği de öyle.
Kişi olarak Türkiye'de anlaşılması gereken gerçek kişi.
Evet.
Mesela siz söz gelimi burada Sputnik'in bir verisini aldınız, bunu kullandınız. Bu kanun kapsamında bir suç teşkil etmiyor.
Yani bireysel olarak sizin başvurunuzla evet kapsam ihlal kabul edilebilir. Ancak Sputnik tüzel kişi olarak başvurursa geçerli kabul edilemez.
Evet.
Ancak tabii ki koruması gereken, kişisel verileri koruması gerekenler hem gerçek kişiler hem tüzel kişiler.
Evet.
Ancak ihlal kısmında, mağdur kısmında sadece gerçek kişiler.
Evet. Peki o zaman veriden ve kişisel veriden ne anlaşılması gerektiğini bir şey yapmış olalım, konuşmuş olalım değil mi? Fotoğraf ya da siz isterseniz söyleyin neler tabii, giriyor bu verilerin tabii. İçerisine?
Şimdi kişisel veri dediğimiz zaman kanun, kişisel verilerin korunması kanunun 3. maddede demiş ki kişinin belirlenebilir ya da belirli ya da belirlenebilir olması. Yani kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılan tüm verilerden bahsetmiş.
Hmm.
Yani burada tabii ki kapsam oldukça geniş. Kanunda şu şu şu hususlar kişisel veridir ya da şu şu şu bulgular ya da şu şu bilgiler kişisel veridir diye bir tanımlama yapılmamış. Hı-hı. Biz buna nasıl ulaşıyoruz? Nedir kişisel veri diye? Öncelikle tabii ki doğum yeri, kişilik hakları.
Evet.
Yani bizim kişilik haklarımızı, nüvesini ne oluşturuyor? Ve özel hayatın gizliliği alanı içerisinde düzenlenen bu kişisel veriler acaba tam olarak neyi kapsıyor?
Hmm.
Ve bu kişiye göre de değişen bir şey mi? Bunu da tabii kapsam olarak değişen bir şey olduğunu söylemek mümkün. Özel hayatın gizliliğini ihlalde nasıl kıstaslar kişiye göre yorumlanmalı? Burada da kişisel verilerde de öyle ama genel anlamda nedir kişisel veri diye sorarsak kişinin kimliği, adı, TC kimlik numarası, portföyü,
şey,
DNA'sı, retinası...
Peki ne değildir?
Verileri.
Ne kişisel veri değildir o zaman? Her şey aklımıza gelen kişinin her şeyi değil mi kişisel
her
veri?
Her şeyi kişisel
parmak
veri
izi,
olabilir.
Parmak izi, şusu, busu her şey öyle.
Evet,
ne,
evet.
Ne değildir peki kişisel veri?
Yani ne değildir kişisel veri dediğimiz zaman belki burada
şey bulmak da zor
kişinin
bunda.
Yani bir şey bulmak zor tabii ki de kişinin belki herkese açtığı verileri, herkesle paylaştığı verileri kişisel veri değildir diyebilir miyiz? Belki kısmi olarak diyebiliriz. Hmm. Ancak orada da şu devreye giriyor. Şimdi kişisel verilerin korunması kanunu diyor ki kişisel veri rıza dahilinde işlenebilir. Burada aslında neyin daha çok kişisel veri olduğundan daha çok neyin rıza ile işlenip işlenmediği ya da kişinin rızasının olup olmadığı, aydınlatılmış onamının olup olmadığına bakmak lazım.
Hmm.
Dolayısıyla burada ihlal kısmı bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani nasıl örnek vereyim? Nasıl Anayasa Mahkemesi'ne ihlallerde evet bir konu kısmında özel hayatın gizliliğini ilgilendiren bir husus var. Ancak ihlal var mı? Buna bakarken orada farklılık gösteriyor tabii ki.
Evet.
İhlale odaklanmamız lazım.
Evet. Şimdi siz daha spesifik bir alanda tıp alanında kişisel verilerin korunmasını, açıklanmasını işlediniz değil mi? Açıklanma suçu işlediniz
evet,
ama tabii ki
evet.
buna girmişken kişisel verilerin açıklanması suçlarını bütün olarak bilmek
evet,
ve
genel olarak
okuyucuya da kısmen aktarmak da
değerlendirmek
gerekiyor.
Değerlendirmek lazım.
Evet. Şimdi tabii işleme vesaire filan dendi. Ben hani konunun birçok şeyine hakimim. Ama şu da yani mümkün olunca dinleyiciler için basitleştirmeye çalışmak da bir taraftan istiyorum. Ki çünkü amacımız dediğim gibi başta da avukatınız diyor ki değil de önemli olan bir konuyu halka da aktarabilmek mümkün olduğunca. Peki ne zaman bu ihlal gerçekleşmiş olur? Mesela şimdi siz bana telefonunuzu verdiniz değil mi program için? Ben size telefonumu verdim. Fotoğraf çekindik. Instagram hesaplarımızdan insanlarla paylaştık. Şimdi bir veri akışı var ikimizin
evet.
arasında.
Evet.
Ne zaman ben kişisel verilerin açıklanması suçunu ya da daha doğrusu atıyorum saklanması suçunu belki işlemiş olabilirim. Yani buradan ne çıkar? Mesela bu fotoğrafı uzunca bir süre telefonumda saklamış olsam çıkar mı böyle bir suç?
Hı-hı.
Ya da çekindiğimiz ve Instagram'a koyduğum fotoğrafları sizin tanımadığınız başka kişilere göndermiş olsam. İşte benim bugün programıma katılan işte hanımefendi Sabire Hanım'dı bakın işte böyle bir hanımdı böyle bir kitap yazmış desem. Tam olarak buradan ne çıkar? Yani bizim şu an sizinle 20 dakikadır yaşadığımız bu bilgi ve veri akışından nasıl bir suç çıkabilir?
Şimdi dostane ilişkiler kapsamında paylaşılan fotoğraflardan bahsediyoruz ama ileriki safhalarda bu ilişkilerin bozulması ve kişiyi rahatsız edici kılması kapsamında değerlendirdiğimizde, örneğin bizim sizinle dostluk ilişkimiz bozulduğu anda benim sizin yanınızda görüşmemin belki tehlikeli hale alması, örneğin siyasi nedenlerden dolayı ya da sendikal nedenlerden dolayı herhangi bir şekilde beni rahatsız eden bir vaziyet aldıysa, burada ben fotoğrafımın kaldırılmasını sizden talep ettim ve siz bunu yerine getirmediyseniz,
evet,
o zaman artık kişisel verilerin korunmasını ihlal etmişsiniz demektir.
Evet, yani Instagram'dan silmek gerekir, evet, öyle mi talep halinde?
Evet, evet.
Yani bu talebin şekli nedir peki?
Ya bu talebin şekli aslında iki türlü değerlendirilir. Şimdi kişisel verilerin korunması kanununa baktığınız zaman orada bir veri sorumlusundan bahsediyor. Ama siz mesela bir veri sorumlusu musunuz? Hayır, değilsiniz. Siz bir kişisiniz ve kişisel olarak bunu kendi internet sitenizde, sosyal medyanızda dostluk ilişkisine binaen yayınlıyorsunuz. Bunu öyle değerlendirmeyelim ama şöyle bir başlık açabiliriz burada. Örneğin veri sorumlusu. Yani Sputnik bir veri sorumlusu ve evet, benim burada hem ses tonumu kaydetti hem de telefon numaramı kaydetti konuk olmam dolayısıyla, hem de fotoğrafımı kaydetti.
Evet, podcast'i de yayınladı kendi sitesinde.
Yayınladı. Artı ben buraya girerken benim kimlik bilgilerimi aldı ve kimlik bilgilerimi de radyoya kabul için kaydetmek durumunda kaldı. Şimdi burada kanun diyor ki Sputnik veri sorumlusudur. Ve veri sorumlusu siciline kayıt olmak zorundadır. Ve ben de Sputnik'e başvuru yapabilirim. Ne zaman başvuru yapabilirim? Her zaman. Buradan kapıdan çıktıktan sonra benim verimi nerede tuttunuz, nerede saklıyorsunuz ve ne kadar zaman içerisinde saklayacaksınız ve silme şartlarınız oluştuysa lütfen benim verimi silin deme hakkım doğuyor.
Evet, otele girerken bu ya da sürekli değil mi bankaya sürekli, müracaat ettiğimizde.
Bu hakkım her an var. Bankalarda, finans kuruluşlarında, hastanelerde, Facebook'ta, Microsoft'ta kullandığınız programlarda her an böyle bir hakkınız var. Veri sorumlusuna başvuruda kanun diyor ki 30 gün içerisinde başvuracaksınız. Ve
süre hangi tarihten başlıyor?
Veri sorumlusu, yani bunu fark ettiğinizde, sizi rahatsız ettiğinde
gerek gördüğünde
veri sorumlusu buna 30 gün içerisinde de cevap verecek.
Peki.
Ve cevap vermesini beklemek zorunda mıyız? Örneğin vermedi, herhangi bir cevap vermedi size. Verimi nerede tuttuğuyla alakalı ya da ne kadar süre saklayacağıyla alakalı. Nerede işledi? Hangi partnerlerle bu verimi paylaştı? Örneğin transfer şirketleri var. Buralarla paylaştı mı verimi? Bu konularda beni bilgilendirmedi. Burada da kanun veri sorumlusuna idari para cezası kesiyor.
Ne kadardan başlıyor bu cezalar?
50 binden başlıyor ve evet, 1 milyona kadar uzanan cezalar var.
O cezaları da konuşacağız bu arada. Evet. Büyük firmalara
büyük,
kesilen
büyük cezalar var.
Evet.
Dolayısıyla ben 30 gün bekledim ve bana cevap gelmediyse 30 gün içerisinde de kişisel verilerin korunması kuruluna benim verimi aldılar, işlediler. Kanuna aykırı olarak rızam yoktu, silinmesini talep ettim ama usulüne uygun cevap da vermediler diye kurula bildiriyorum. Zaten kurul burada idari para cezası kesiyor. Bir de başka boyutu var. Tabii ki TCK 136 kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması ya da anonimleştirilmemesi ile ilgili 136 ve devamı maddelerine de takılıyor ve ilgili suç oluşmuş oluyor.
O kişisel suçun da cezasını söyleyelim yani aklınızdaysa.
O suç tabii ki 2 ile 4 yıl arasında suç
hapis cezası.
Kapsamı,
yani
hapis
bakın,
cezası.
Bir kapıda kimliğin alınması sevgili dinleyenler değil mi?
Evet,
bir kimlik bilgisinin alınması yani işte Sabire
aynen.
Sanem Yılmaz TC'si şu denmesi ve sildiniz mi benim verilerimi diye sorduğu zaman silin cevap verilmemesinin yaptırımlarına bakın. Tabii bu veriler çok değerli.
Çok değerli ve yani TCK'nın
parasal karşılığı var. Yani belki de sizin yaş grubunuz için bir kıyafet firması değil mi? Ne satılacak yani belki de bunlar. Bunlar satın da alınıyor bir taraftan.
Tabii,
yani bakmayın Facebook,
çok
Google ücretsiz ama bunun bir karşılığı var. Kişisel verilerimizi paylaşıyoruz
zaten
da ücretsiz oluyor.
Çok ilginç bir örnek de paylaşacağım sizinle. Yani kişisel verilerin ticarileştirilmesiyle ilgili.
Evet.
TCK kişisel veriler kanununa o kadar önem veriyor ki kişisel verilerin açıklanmasına Bu suç kesinlikle paraya çevrilmiyor, şikayete tabi değil, arabuluculukla çözülemez, uzlaştırma kapsamında değil. Yani oldukça mühim suçlar kapsamında, belki TC kanunu hiç önem vermediği kadar önem verdiği bir
evet.
suç kalıbı.
Evet, arabuluculuk kapsamında olmamasına da benim de sevgili dostum Ayşe Dilek Ergüler arabulucu üzülmüştür belki de şu
Ergüler,
an
yayını evet.
dinlediği dün, zaman.
Şu an dinliyorlar bizi.
Evet, dinliyorum
dün
diye
Ayşe
mesaj gönderdi.
Evet, dün Ayşe Hanım'laydık.
Her şeyde arabuluculuğa elverişli olmaya versin Ayşe
ona.
Dilek Ergüler hanımefendi. Yani. evet.
Dolayısıyla yani bu İşte dediniz ya mesela bu kişisel veriler çok önemli ve ticarileştirilmeli.
Evet, evet.
Nereye bakın, Kaliforniya'da şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Bir kanserli kadının...
Kitabınızda vardı sanki değil mi
kanserli,
bu örnek?
Kanserli hücresi halen yaşıyor. Yani öldükten sonra da yaşayan bir hücreden, kanserli hücreden bahsediyoruz.
Evet.
Ve Kaliforniya Üniversitesi bu hücreyi kişinin ölümünden sonra keşfediyor... Ve kişinin cesedinden o hücreyi ayırıyor,
evet,
alıyor
evet.
ve bunu satıyor, bu hücreyi. Yani bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere. Çünkü bu kanserli hücre aynı zamanda bir başkasının hücresinin yenilenmesinde kullanılacak çok önemli bir veri.
İstisnası da yani bu durumda çıkmayacak gibi geliyor cümlenin başından. Yani genel sağlık kapsamında bir istisna da o zaman olmayacak.
Genel,
yine o idari
sağlık,
para cezası ya da kesmeyin cümlenizi buyurun.
Kesinlikle. Ve burada kişinin ailesi, ölünün ailesi, mirasçıları Kaliforniya Üniversitesi'ni dava ediyorlar.
Evet.
Bu veri bizim verimizdir, ticarileştirilemez. Dolayısıyla verileri koruma kanununa aykırılık teşkil etmektedir diye. Burada kurul aykırılık teşkil etmediğini, verinin ticarileştirilebileceğini söylüyor. Şimdi ülke uygulamalarına da baktığınız zaman da farklılık arz edebiliyor. Yani aynı hadise Türkiye'de
olsa.
Olsaydı şu an bizim kişisel verilerin korunması kurulu verinin ticarileştirilmesine tamamen karşı. Tabii ki burada o kişilerin talebi ihlal olarak görülecekti. Kaliforniya Üniversitesi, Kaliforniya Hastanesi cezaya mahkum edilecekti. Bu evet. da çok ilginç bir olay gerçekten.
Evet, peki. Bir dinleyicimiz demiş ki arabuluculuk ceza hukukunda uygulanmaz. Ama biz burada hukuki boyutuyla ilgili konuşuyoruz.
Biz hukuki boyutuyla
herkesini
ilgili
de ele alıyoruz.
Konuşuyoruz.
Evet. Evet. Uzlaşma kapsamında olacaktı
burada,
demiş ama
burada,
her ikisini de konuşuyoruz.
Burada
tabii
parantez
biz.
Açalım. Uzlaşma evet. kapsamındaki suçlar aynı zamanda arabuluculukla da çözülebiliyor. Ben de bir arabulucuyum.
Evet.
O yüzden arabuluculuktan da bahsettim.
Bir soru da gelmiş. O soruyu da size hemen sormuş olayım. Bir süzgeçten geçirmeden soracağım direkt. Yasal takip sonrası KVK sınırları Türk yargılamasındaki aleniyet prensibinin KVK yani kişisel verilerin korumasıyla sevgili dinleyenler çelişmiyor mu konusu. Kişisel verilerin tarafın talebiyle 30 gün içinde imha edilir der iken avukatlık kanununda getirilen saklama zorunluluğu konusunu sorar mısınız konuğunuza demiş. Biraz cümle bozuk olabilir.
Tabii,
tekrar edeyim mi?
Tabii. Yok, hayır, anladım.
Tamam.
Şimdi o aleniyet meselesi yani kişisel verilerin kanunen saklanması zorunluluğu yani belli kanunlar dolayısıyla saklanması zorunluluğu. Örneğin tapu verilerinin 10 yıl saklanması, 20 yıl saklanması zorunluluğu.
Evet.
Avukatlık kanunundan gelen 10 yıl işte verilerin 5 yıl saklanması zorunluluğu. Yine işte mahkemelerin mahkeme dosyalarını saklaması zorunluluğu,
evet.
arşive alması zorunluluğu vesaire. Bu zorunluluklar belli kanunlar kapsamında tabii ki. KVKK daha sonra düzenlendi.
Evet.
Kişisel verilerin korunması kanunu diyor ki verileri ihtiyacın olduğu sürece yani koru, ondan sonra imha et. Ancak özel kanunlarınızda düzenleme var ise ve bu kanunlarda da belli süreler var ise sadece o süreler kapsamında sakla. Dolayısıyla avukatlık kanununda 5 yıl, 10'ar yıl bir dosyayı saklamak ya da bir veriyi saklamak KVKK'ya aykırı değil. Çünkü o kanundan zorunluluk geliyor. Ancak siz 11. yıl hala o veriyi saklıyorsanız, 6. yıl hala o veriyi saklıyorsanız O zaman burada avukata dava açma durumu söz durumu konusu oluyor. Olacak.
Evet, yani 5 yıl boyunca tutacak ama ondan sonrasında bunun imha etmesi gerekiyor. Arşivde
kesinlikle
tutmayacak.
Kesinlikle, aynı zamanda da imha etmesi gereken verileri de hemen imha etmesi. Örneğin Yargıtay'ın bir kararı var bu konuda. Yani Anayasa Mahkemesi'ne yansımış. Mesela kişi beraat kararı almış ama beraattan sonra yine o işte Esmarper kararı falan var. Yani onları da atıf yapmış. Beraattan sonra hala DNA verilerinin saklanması, hala hücre verilerinin, kök hücre verilerinin saklanmasını ihlal olarak görmüş. Örneğin orada ne diyor? Beraat almasına rağmen bu verilerin saklanması gereksizdir diyor. Orada kanundan kaynaklanan bir süre de yok. Dolayısıyla orada hemen derhal imha etmek lazım. Aynı zamanda o verilerin imhasıyla da ilgili, imha edildiğine dair ve imha yöntemleriyle ilgili de kişinin bilgilendirilmesi lazım.
Bu prosedürü çok olan bir usul anladığımız kadarıyla, yani değil mi, imha usulü olacak ve imha usulünde ne şekilde olduğunu bilgilendireceğiz.
Ve imha teknikleri tabii ki. Evet. Örneğin
yaktım.
Ben yine örnek verdim, Sputnik'e başvurdum ve benim verimi nasıl imha edeceksiniz dedim. Orada bana imha yöntemlerini de anlatmak yükümlülüğü altında.
Sevgili dinleyenler, avukat Sabira Sanem Yılmaz'ı konuk ettiğimiz için çok mutluyuz ama başımıza bir şey gelmeseydi Sputnik olarak hayırlısıyla. Bütün her şeyini imha ediyoruz. Sabira Hanım'ın ne olduysa oturduğu koltukta... O TC kimlik numarasının yazılı olduğu deftere kadar her şey silinecek arkadaşlar. Yayın kaydı dahil. Şimdi şaka bir tarafa da, mesela şimdi siz yayında bir şey söylediniz. Mesela kişisel verilerle ilgili. Ve arkadaşlarımız da bunu aldılar, haber yaptılar. Ve Twitter'da ki Sputnik Türkiye'nin Twitter şeyde çok takip ediliyor. Yani 800 bine dayandı takipçi sayısı. Birçok Türkiye'de yayın yapan gazeteyi geçti. Burada paylaştı. Sanem Yılmaz 2. üst üste işte şunu şunu söyledi. Şimdi bunun paylaşılması kişisel bir veri mi? Artık bu artık alenileşmiş ve siz kamunun da dinlediği bir platformda görüşlerinizi aktarıyorsunuz. Artık daha bunun, bunu silin, bu tweet'i silin mesela denilebilir mi?
Denilemez tabii ki. Yani bunun da sınırları var.
Mesela benim sesim çıkıyor orada. Sesimi kaldırın, çıkın. Ama bir beyanda bulunmuşsunuz. Hukuki bir konuyla ilgili, güncel bir konuyla ilgili konuşmuşuz sizinle. Değil mi?
Kesinlikle. Yani evet. Burada da benim bu konuda rızamın olmamasını... Yani hiçbir verimin buradan herhangi bir yere taşınmayacağı ya da transfer edilmeyeceği ile ilgili rızamın olmamasına dair bir ispat vasıtası sunmam lazım.
Evet.
Böyle bir durumda, yani örneğin bir davaya intikal ettiği durumda biliyorsunuz yine ispat vasıtalarınızı sunmanız lazım. Rızanız olmadığına dair.
Şu olması lazım, mesela ben Sanem Yılmaz'la bir şey soruyorum, konuşuyorum. Sesini gizlice kayda alıyorum ve yayında aktarıyorum. Yılmaz 2. üst üste şunu söyledi diye mesela, bunu kaldır diyebilir. Ama şimdi burada yayında gelip de yani halka bilgilendirmek için zaten konuşurken bir de bunu kaldırın denmesi artık kişisel verilerin saklanması suçu kapsamında değerlendirilmez.
Yani bir üst noktaya taşımak gerekirse, örneğin ben burada su içtim ve bardakta DNA örneğim kaldı ve siz de bunu aldınız, istatistiki bir çalışmaya gönderdiniz, DNA'larımı işte analiz ettirdiniz ve buradan benim kişilik testine tabi tuttunuz ya da karakterimle ilgili bir şey çıkardınız ve bunu bir yerde paylaştıysanız eğer...
Artık bu konuşmadan sonra efendim kimin ne haddine bulaşık makinesine bile sokamazlar artık o bardağı.
Yani olayın kapsamı o kadar geniş aslında. Çok çok farklı şeyler var. Yani mesela bir başlık açalım burada.
Tamam.
Siz biraz önce dediniz ki işte kişisel veri nedir?
Evet.
Diye bir soru yönelttiniz. Ben bugünlerde nesnelerin internetini okuyorum. Şimdi nesnelerin internetinde biz kişisel verimizi sadece bir kağıda aktarmakla vesaire kalmayacağız. Ya da bilgisayara bir işte form doldururken yazmakla kalmayacağız. Nesnelerin internetinde kişisel verilerimiz neredeyse giydiğimiz gömleğe geçecek.
Evet, tabii.
Ya da işte her gün sabah kurduğumuz saat bize... işe geç kalabilir miyiz, kalamaz mıyız, ne kadar trafik var vesaire, bununla ilgili bizi bilgilendirecek ve biz uykumuzu buna göre düzenleyeceğiz.
Evet, belki de mesela orada şöyle bir veri var değil mi? Bu adam işte 4 defa saat kuruyor, demek ki zor uyanan bir insan, dolayısıyla çok çalışkan değil ya da erkene kurmuyor saatini.
Kesinlikle.
Bu mesela işverene gitmiş olsa, bu bilgi işverene gitmiş olsa, işveren böyle bir veriye bayılır değil mi?
Kesinlikle.
İşveren adayları böyle bir şeyi, hani gel bakalım ver bana telefon bilgilerini, telefon telefonundaki alarm bilgilerini demiş olsa bunları çekip alabileceği bir platform olsa işte bakın ne kadar değerli bir bilgi.
Burada çok değerli bir bilgi ve bunun artık hani ticarileşmesi ve sizin işe alımınızda çok ön plana çıkması neredeyse genel bir veri analizi ve bu veri analizinin düşünebiliyor musunuz? Yani bir tabii, datada tabii. bir bulutta ömür boyu tutulması ve sizin evet. nerede tutulduğunu bile bilmediğiniz bir verinin sizin hayatınızla ilgili sürekli karşınıza çıkması. Evet. Esas bizi ilgilendiren konu bu aslında. Yani bizi ilgilendiren konu bu verilerin bizim tarafımızdan verilmesi değil aslında. Biz bu verileri verdiğimiz tarafta işlenirken o kurum ya da o bulut bize ne tür imkanlar sağlayacak? Örneğin biz verimizin ortadan kaldırılmasını istediğimiz zaman, imha edilmesini istediğimiz zaman bize bu hakkı verecek mi? Hmm. Önemli olan bu. Hmm. Yoksa kişisel verilerinizi hiçbir zaman artık gizli tutamayacaksınız. Hmm. Hmm. Yani ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum internet çağında. Ki bugün yani Steve Jobs diyor ki mesela yeniden dünyaya gelseydim biyolojik verileri hacklerdim diyor. Yani hayaller çok büyük. Hmm. Ve bunların bir gün yani bütün DNA'mızın hacklenmesi, bütün DNA'mızın bir sisteme işlenmesi artık an meselesi. Ancak biz bundan nasıl korunacağız? Korunma yöntemlerimiz çok önemli.
Nasıl korunacağız? Bakın, kanunlar sayesinde ilk olarak belki.
Kanunlar çok önemli. Artı dediğim gibi uygulama çok önemli. Ve bu haklarınızı sizi gerçekten hani hemen hak ihlallerinizde hemen karar veren bir mercinin olması çok önemli. Yani hukuk bunun neresinde? Türkiye'de çok gerisinde olduğunu görüyorum. Hmm. Çünkü bugün biz burada nesnelerin internetini konuşurken mahkemelerde biliyorsunuz ki siz de hukukçusunuz. Halen ortaklığın giderilmesi davası, veraset ilamı, vasiyetname konuşuluyor. Yani biz bir üst kavrama geçemedik hiçbir zaman.
Evet. Şimdi sizin konunuz spesifik konu tıp alanında kişisel verilerin açıklanması. Bir de oraya doğru isterseniz yönelelim. Birkaç şey de orayla ilgili konuşalım. Tıp alanında derken örneğin ben bir psikiyatra gidiyorum. Evet değil mi? Bilgilerimi paylaşıyorum. İçimi döküyorum belki. Bu bir meslek sırrı. Evet bunu açıklayamayacak. Meslek sırrının açıklama suçu. Bu eskiden beri vardı zaten ceza kanununda da vardı. Kesinlikle. Her yerde vardı. Aynen. İlaveten başka ne geldi? Peki tıp alanında nasıl uygulanacak kişisel verilerin açıklanması suçu?
Şimdi yani geçmiş dönemlerde bu kadar çok otomasyon yoktu.
Bu arada AIDS ile ilgili bir örnek hatırlıyorum kitabınızda
evet,
sizin.
HIV ona virüsü da, evet. ile ilgili ona da atıf evet. yapalım. Evet. Şimdi otomasyon sistemi çok arttığı gibi bakın sadece doktorla paylaştığınız bir veriden bahsetmiyoruz artık hekimle. Hekimin yardımcılarıyla, konsültasyon yaptığı ekiple, sağlık mercileri arası ekiplerle, teknik personelle, işte o sağlık programını yazan yazılımcıyla, Sağlık Bakanlığı'yla, Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı bu verileri işleyen kuruluşlarla, sigorta şirketleriyle bir büyük bir panoptikondan bahsedebiliriz bakın. Ya yani ben buna kitabımda da değindim işte siber panoptikon yani verileriniz her an akıp kayabilir, her an başka bir yere geçebilir, her an birinin eline geçebilir.
Evet.
Önceden yani TCK'nın eski zamanlarına gidin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na gidin. Orada sadece belki meslek sırrının açıklanması suçundan bahsediyorduk. İşte Donay Hoca da
Süheyl Donay güzel de bir Süheyl kitabı
Donay
vardı.
Süheyl Donay Hoca'nın da çok güzel bir kitabı var evet, bu konuda.
Meslek sırrının açıklanması suçu
açıklanması
değil mi?
Açıklanması suçu
bir kitaptır.
Enfes kitap. Ve o zaman sadece hekimle paylaştığınız ve bilgisayarlara aktarılmayan bir veriden bahsederken bugün geldiğimiz noktada birçok kişiyle neredeyse ortalama işte İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Bir hastaneye girdiğinizde birden 70 kişinin sizin bütün sağlık verilerinize ulaştığını düşünün. Hmm. Ya da bir e-nabız sistemine yüklediğiniz verilerle o verilere herkesin ulaştığını, o sistemin her an hacklenebileceğini düşünün.
Evet.
Şimdi Yeni TCK'da da...
Tabii dinleyenler de kimin ne faydasına gibi düşünmesin. Herkes bundan çıkar sağlayabilir. Herkes bu verilerin peşinde. Kim mesela? İşverenler. Yani belki belli bir, değil mi? Adedin altında nabız atışı olan, yani sporaz yapan belki kişileri çalıştırmak istemeyecekler. Problem olacak iki gün sonra
kesinlikle,
diye.
Kesinlikle. Evet. Biraz önce verdiğimiz DNA örneğinde mesela. Evet.
Ya da doktorlar, hastaneler sürekli arayacaklar.
Ortalama bütün verileri tespit evet. edilecek ve o kişinin hayatında sürekli iş yaşamında karşısına çıkacak. Evet. Örneğin kanserli hastayı çalıştırmama evet. gibi, HIV virüsü taşıyan bir hastayı çalıştırmama gibi.
Ya da sigorta yapmama ya da çok yüksek miktarda sigortalar yapılması.
Kesinlikle. Dolayısıyla burada yeni TCK'da bu kişisel verilerin artık açıklanması suçu kapsamında düzenlendi. Yani meslek sırrını ifşa suçu artık yeni bir forma kavuştu. Burada bu temel farklılıktan bahsedebiliriz ama... Cezai yükümlülük kapsamında değerlendirdiğimiz zaman evet ceza biraz daha arttı. Ancak buna koruma yöntemleri nasıl geldi? Türk Ceza Kanunu'ndan daha ziyade Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun buradaki uygulayacağı yaptırımlar kişisel verilerin korunması açısından daha da önemli hale geldi. Yani bugün en bizim güçlü elimizdeki yenilik Kişisel Verilerin Korunması Kurulu. Yani hastanelere de bu konuda ciddi yaptırımlar uygulanacağını düşünüyorum. Örneğin geçen gün bir örnek paylaşmıştım Portekiz'de bir hastaneyle ilgili. Mesela 400 bin kişisel verilerin korunması kurulu 400 bin euro Portekiz hastanesine, devlet hastanesine idari para cezası kesti. Bu para cezasını kesmesinin nedeni şuydu, hastanın verisinin doktoru dışında birçok doktor tarafından anında görüntülenebilmesi, yani yazılımın böyle kurgulanmış olması, aynı zamanda da o alttaki yazılım programıyla hasta verilerini işleyen doktor arasında özel bir sözleşme yapılmamış olması. Evet. Bir data sözleşmesinin yapılmamış olması, gizlilik sözleşmesinin yapılmamış olması. Dolayısıyla hastaneler bence çok tehdit altında Türkiye'de, çünkü buna hazır değiller henüz.
Cezalara değil mi karşı, korumasız durumdalar.
Kesinlikle
şu an bilgi sahibi olmadıkları için.
Korumasız durumdalar çünkü kullandıkları güvenlik programlarından tutun, kullandıkları e-mail programlarına kadar hep bütün bir kere programların çok denetimden geçirilmesi gerek. Aynı zamanda hastanın rızasının, aydınlatılmış rızasının alınması da çok önemli o verilerin işlenmesiyle
ilgili. Peki sehven olduğu zaman ne olacak demiş olayım. Bir örnekle başımdan geçen bir şey söyleyeyim. Şişli'de bir özel hastane, büyük bir özel hastane. Bir check-up oldum ve kan tahlillerimi bana mail'la tabii yani sonuçları bana mail'le gönderecekler. Bir baktım ölmüşüm ben. Yani o kadar fazla şey standardın dışında ki, yani ya değerler çok yüksek ya değerler çok düşük. Baktım sonra yine Serhat yazıyor isimde ama soy isim farklı. Yani başka bir Serhat'ın o sırada tahlil yapan kişiyi bana göndermişler ve dolayısıyla ben bütün kan değerlerinden işte idrardaki şeyine kadar, üresine kadar hepsini öğrenmiş oldum. Böyle bir durumla karşılaştığı zaman hastane mesela sehven bu olmuş deyip bundan kurtulabilir mi?
Yani burada benim kanaatimi soruyorsanız bence kurtulamaz. Çünkü evet. sehven diye bir şey söz konusu değil.
Evet.
Artık
o asiretli davranması lazım. Bu önemi almalı.
Açığa evet. çıktı artık. Evet. Yani biri tarafından öğrenildi. Evet. Ve siz de hukuka aykırı olarak o verileri ele geçirdiniz aslında. Evet. Açtınız neticede. Yayıldı.
Aman tanrım. tabii yani hani yanlış olarak taradıkları için, gönderdikleri için açmak durumunda kaldık yani. Burada açan kişinin de pek suçu yok gibi
kesinlikle
sanki.
Kesinlikle burada veri ihlal bildiriminde bulunmak zorunlu.
Evet.
Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda mutlaka Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na bu verinin ihlal edildiğini 72 saat içerisinde bildirmek zorundasınız.
Evet.
Mesela geçen Microsoft biliyorsunuz bizim Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na bir bildirim yaptı.
Evet.
Dedi ki bizim...
Bir de şöyle bir şey var, cezayı yani ceza kanunu bilmiyorum demek de mazeret değil yani,
mazeret
değil mi?
Sayılmaz.
Dolayısıyla tabii, sevgili dinleyenler tabii. böyle bir eksiklik, yani 72 saat içerisinde bildirmemiş olmanız ciddi bir problem.
Ciddi bir problem ve işte Microsoft burada bildirim yaptı ve dedi ki bizim içerimizde çalışan, yani alt grubumuzda çalışan bir çalışan tarafından bizim yüz tanıma sistemleriyle ilgili ve kullandığımız arayüzlerle ilgili üçüncü taraf uygulamalarında... bir problem gerçekleşti bu, ve bu verilerin işte 1800 kişiye kadar aktarıldığını düşünüyoruz ve kurula bunu bildirdi. Yani bu konuda harekete geçin, bu konuda işlem yapın diye. Ve kurul o kişiyi soruşturdu ve idari para cezasına hükmetti. Yani bu veri ihlali de çok önemli, bildirim süresi çok önemli. 72 saat içerisinde kişisel verilerin korunması kuruluna bir veri ihlali varsa bildirmek gerekiyor. Örneğin evet. ING Bank da biliyorsunuz aynı ihlalde bulunmuştu. Bir çalışanları ile ilgili...
bildirimde bulunmuştu.
Banka müşteri hesaplarının bir başkasına aktarılmış olabileceği şüphesiyle, endişesiyle.
Veri koruma kuruluna bildirimde bulundu. Yükümlülüğünü yerine getirmişti diyorsunuz.
Yükümlülüğünü yerine getirdi ve o çalışanın gerçekten de o hesapları bir başkalarıyla paylaştığı da tespit edildi kurul tarafından.
Yani aynen, dolayısıyla da artık kurumlar da bunu hiçbir şekilde örtbas edemiyorlar. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekiyor.
Kesinlikle.
Evet. Şimdi biraz daha şeye yöneltelim. Yani belki dinleyicilerimiz yorulmuş olabilirler. Çok güzel konuşuyoruz, güzel konulardan bahsediyoruz ama daha böyle halka inecek olursak, insanların hayatına birileri giriyor, çıkıyor, samimi fotoğraflar çekiliyor, paylaşılıyor, paylaşılmıyor. Sevgilimizin fotoğrafını ne kadar sürede cep telefonumuzdan ayrıldıktan sonra silmek durumundayız? Orada da böyle bir zaman var mıdır, 72 saat ya da başka bir şey gibi? Çünkü yani imha yükümlülüğü var.
Şimdi bu konu gerçekten çok ilginç, yani ilişkilerin ne zaman bozulacağı biliyorsunuz bizde hiç belli değil. Dolayısıyla ya bu bir para kazanma kapısı haline dönüştürülebilir mi? Bence evet, yani kişisel verilerin
dönüştürülmediğini varsayalım, daha iyi niyetli düşünelim. Hatıra olarak kıyamıyor bir türlü eski sevdiceğinin fotoğrafını
yani
silmeye cep
telefonunda. Yani bence orada hatıra olsa dahi o fotoğrafın tutulup tutulmaması konusunda kaygı beslenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir şey var, yani daha henüz farkındalık yok Türkiye'de ama
evet,
bu farkındalık oluştukça bence insanlar bunu davaya dönüştürecek diye düşünüyorum.
Evet, değil mi?
Yani işte bizim yani benim de baktığım davalardan gördüğüm kadarıyla eşlerin birbirine karşı böyle davaları çok yoğun. Yani benim kişisel verimi kullandı, bir yerde paylaştı, izinsiz kullandı gibi. Özellikle boşanma davalarından sonra bu noktada davalar açılmaya başlanıyor. Dolayısıyla artık bizde hani kişilerin hatırası vesaire daha
en özel görüntülerinden bahsetmiyoruz.
Daha
yani
önce birlikte çektirmiştik. Özel görüntülerden bahsetmiyorum ama yan yana görüntüsü bile sonradan insanları rahatsız edebiliyor. Burada bir daha başta da söyledim, süre diye bir şey yok aslında. Yani ben o kişiye o fotoğrafımı lütfen kaldırır mısın dediğim noktada eğer halen kaldırmıyorsa aslında ihlal gerçekleşmiş oluyor. Burada bunun üzerine söylenecek başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani iki arkadaşın da birbiriyle bu konuda belki bir izin alma, rıza alma gibi bir durumun söz konusu olabilmeli. Yani bir kişinin fotoğrafını çekeceğiniz zaman onun rızasını almak en azından.
Evet, şimdi yine güncel iki konu soracağım. İlki, Murat Boz bir bağış yaptı belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu için ve Cumhuriyet Halk Partisi de bunu yayınladı, değil mi? Bu da bir kişisel veri aslında ama gerçi sonra hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama geldi. Murat Boz'un da bu konuda muvaffakatı vardı ve yayınladık diye. Peki, olmadığını varsayalım. Olmasaydı ne olurdu?
Ya olmasaydı kişilerin finans bilgileri de aslında kişisel veri.
Evet.
Dolayısıyla burada o verinin oradan kaldırılmasını mutlaka Murat Boz talep edebilirdi, dava edebilirdi ya da kişisel verilerin korunmasının, gizliliğinin ihlal edildiği ile ilgili bir ceza davası konu edilebilirdi.
Evet, evet. Bu kadar önemli bu.
Çok önemli.
Peki devletler ne kadar uymalı buna? Yani bu devletleri ve devletlere bağlı kurumları da bağışık kılmıyor değil mi? Bu sadece vatandaşlar için bir zorunluluk değil. Başta söylediniz siz, mağduru olan kişi gerçek kişi olabilir ama ihlal eden kişi tüzel kişi de olabilir.
Tüzel kişi, aynen.
Evet.
Kamu kurumları da bu yükümlülük kapsamında sayılmış ancak kişisel verilerin korunması kanununda kamu kurumlarını istisna kapsamına almış. Ne konuda istisna kapsamına almış? Kişisel verileri işleyebilir diyor, rıza almaksızın. Çünkü orada artık bir kanuni zorunluluktan bahsediyoruz. O kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili. Örneğin bir tapu kaydını işlemek zorundadır. Tapu kaydını işlerken de orada tutması gereken belli veriler var. Evet. Örneğin kişinin TC kimlik numarası gibi, kişinin baba adı gibi, doğum tarihi gibi.
İşin yapılmasından kaynaklanan zorunluluklardan mı bahsediyoruz burada?
Evet, aynen öyle. Kanundan kaynaklanan, işlenmesi zorunlu olan alanlarla ilgili bağışık tutmuş. Ancak burada bir başlık atıyoruz. Bu bütün verileri de herkese paylaşacağı konusunda bir bağışıklık mı? Hayır tabii ki. Örneğin SGK ile ilgili bir davada SGK'nın mahkemenin istediği verilerden daha fazla verileri mahkemeyle paylaşmasında özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamında değerlendirdi Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla burada mahkemelerin örneğin kurumlardan istediği verilerde kurumların bu verileri paylaşırken hata yapmasında da kurumlar yine özel hayatın gizliliği kapsamını ihlalden ceza alacaklar.
Kurumlar ceza alacaklar. Yine çok güncel bir konu, Yüksek Seçim Kurulu'yla verilerin paylaşılması ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın takip etmişsinizdir belki, değil
çok
mi?
Çok önemli.
Yani mesela diğer partiler soruyorlar, diğer partiler bu bilgilere nasıl ulaştınız böyle birdenbire, hani devletin kurumlarını alarak değil mi? Oradan o bilgileri nasıl hemen verdiniz diyorlar ve ses seda çıkmıyor. Böyle bir durumda nasıl bir durum oluşacak ilgili kurumlar için ya da o kurumların başındaki kişiler için?
Açıkçası burada çok büyük bir ihlal var. Hı-hı. Yani şöyle söyleyelim, bu verinin nasıl ele geçirildiği önemli. Resmi bir başvuru kanalıyla bu veriler ele geçirildiyse burada bir sıkıntı yok. Ancak bu veriler hukuki olmayan yollardan, yani bir başvuru olmaksızın ele geçirildiyse burada çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ve ihlal oluşacaktır. Bunu nasıl somutlaştırabiliriz? Örneğin mahkemenin de talep ettiği takdirde elde edeceği verileri eğer ele geçirdiyse kişi, burada bir ihlalden söz etmek aslında söz konusu değil. Çünkü bunu hukuka aykırı amaçla ele geçirmedi. Yani hukuka uygun bir yol değil belki ele geçirme safhası, ancak bu veriyi kullandığı alan çok önemli. Yani bu veriyi yaymak için kullandıysa çeşitli kanallarda, sosyal medya araçlarında, burada ihlalden söz edebiliriz. Ancak mahkeme de isteseydi o veriye ulaşacaktıysa eğer, o kadarıyla ulaşacaktıysa eğer, burada ihlalden söz edemeyiz. Ancak tabii ki ben takip ettiğim kadarıyla orada verinin ele geçirilmesi aşamasında hukuka uygun olmayan yollardan ele geçirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada çok büyük bir ihlal var.
Evet.
Yani partiler ya da kişi bazında da yine kişiler, hakları ihlal edilen kişiler burada başvuru yaparsa ya da kişisel verilerin korunması kuruluna müracaat ederse mutlaka parti veri ihlalinden ceza alacaktır, idari para cezası.
Evet, bakanlık için de geçerli herhalde.
Kesinlikle,
bu değil mi? Yani
kesinlikle.
Bu eğer bakanlıklar tarafından da sağlanmışsa.
Bakanlıklar nezdinde
peki,
sağlanmışsa.
Son olarak Facebook'a da çok ciddi bir ceza geldi değil mi? Ne kadarlık bir cezaydı hatırlıyor musunuz?
Evet, 1.650.000.
Evet, evet. 1.650.000 liralık. 1 milyar mıydı acaba yoksa?
1.650.000, evet. Evet. 1.650.000.
Evet. Buna niye sebebiyet? Ya bu nasıl oldu peki Facebook'un bu süreci?
Facebook'un bu süreci şöyle oldu. Yine Facebook'un bir kullandığı app programında fotoğrafların üçüncü taraf verileriyle, yani çerezlerle paylaşımıyla ilgili bir sorun yaşandı. Ve burada da yaklaşık 6.8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren bir ihlal söz konusuydu. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Bakın Facebook'taki gizlilik ayarlarında siz gizlilik ayarlarını yaparken örneğin verilerinizin üçüncü taraflarla, yani Facebook dışında bir üçüncü tarafla paylaşılmaması yolunda bir tık atıyorsunuz oraya. Ancak daha sonra Facebook bu ayarları güncelliyor ve varsayımsal ayarlara döndürüyor. Yani sizin o rızanız olmadığı hali ortadan kaldırıyor ve varsayımsal ayarlara dönüyor ve siz tekrardan gizlilik ayarı yapmadıysanız eğer bir gün Facebook ayarlarınızı kontrol ettiğinizde bir bakıyorsunuz ki siz aslında o alanı kapatmıştınız, muvaffakat etmemiştiniz ama Facebook varsayımsal ayarlara döndüğü için açmış oluyor. Bu aşamada 6.8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren üçüncü taraf uygulamalarıyla paylaşılan çeşitli özel fotoğraflar, yine sizin kendi telefonunuzun yani akıllı telefonunuzda kullandığınız uygulamalarınızdan sızma ihtimali yani tehlikesi olan fotoğraflarla ilgili bir ihlaldi. Bu ihlal başvurusuydu. Burada özellikle gerçekleşme ihtimaline binaen lafına çok vurgu yapmak lazım. Çünkü gerçekleşmemiş de olabilir. Ancak gerçekleşmiş de olabilir ve böyle bir ihlal de gerçekleşmiş olabilirse bunu mutlaka kurula bildirmek zorunluluğu var.
Evet.
Facebook'ta bu bildirim yükümlülüğünü ihlal ettiği için burada kurul böyle bir ceza, kesti.
Evet. Çok dikkatli olmak lazım. Sabire Sanem Yılmaz'dan dinlediğimiz kadarıyla ciddi cezalar var ve ciddi yükümlülükler var yüklenen. O yüzden de kanuna da hakim olmak lazım ki bakın haricen haberdar olsak bile bunu bildirmemek bile başlı başına bir problem ve suç olarak karşımıza çıkıyor.
Herkesin bildirme yükümlülüğü var.
Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Sevgili, ben çok teşekkür ediyorum.
Avukat Sabire Sanem Yılmaz programımızın ilk kısmında konuktu ve kişisel verileri konuştuk sevgili dinleyenler. Hep hedeflerken hukuk köşesi gibi olmasın diye çabalamıştık ama bu çabayı yerine getirdiğimi ben inanıyorum. Çünkü Sabire Hanım da çok keyifli bir biçimde halkın da, hukukçu olmayan insanların da daha doğrusu düzelteyim, anlayabileceği bir biçimde anlattı. Teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için. Şimdi 17 haberlerinde Selin Yazıcı'ya bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra Müjde Alganer'le edebiyat konuşacağız.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.